Enter Diet Foodie Podcast'ine hoş geldiniz. Ben İrem, yeme bozukluklarının uzman beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim ve isteyen herkesin iyileşebileceğine canlı gönlüne inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulimiya yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardım yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Bugün 2024'ün ilk podcast'ini yapıyoruz. Hepinize çok sağlıklı, çok mutlu, çok şanslı, çok bereketli, pırıl pırıl bir yıl olsun inşallah hepimize. Günlerden 8 Ocak 2024. 2 haftadır yoktum podcastlerde. 1. hafta Paris'teydim. Oh my god, cennet gibiydi, rüya gibi geçti, çok güzeldi. 2. haftada buralardaydım ama çocukların okulu yoktu, o yüzden podcast yapmadım. Seanslarım devam etti ama podcast yapmadım. Bugün çok şükür çocuklar okullarına döndüler ve hayat rutinine döndü. Hatta Monday Sheets Day, bugün çarşaflar falan yıkandı. Her şey rutinine döndü. Yani tatile çıkmak kadar rutine dönmek de güzel bence. Özlemişim sakinliği, rutinleri, çarşaf değiştirmeyi bile özlemişim diyebilirim. Bugünkü konumuz birazcık soru cevap gibi olacak. Çünkü Instagram'dan bana takipçilerden gelen ortak sorular var. Yani bazı sorular hep çok soruluyor. Onların üzerine biraz durmak istiyorum. Onlara bir toplu cevap gibi bir bölüm yapmak istiyorum. Oradan buradan birkaç konu üzerinde yoğunlaşıyor bu sorular. Ama çok fazla bulimiya sorusu var, onu da söyleyeyim. Biraz bunlardan bahsedelim. Oradan buradan bir bölüm olacak yani bu ilk bölümümüz. Bir soru, çok sorulan bir soru. Bulimiya hakkında çok fazla bilgi edinemedikleri, acaba bulimiya daha mı az görülüyor? İşte sosyal medyada falan anoreksiya ya da yeme atakları, binge eating dediğimiz yeme atakları daha konuşuluyor. İşte insanlar bunun hakkında daha çok storyler yapıyorlar, reels'lar çekiyorlar ama bulimiya biraz daha az konuşulan bir şey. Acaba bulimiya daha mı az var ya da niye az konuşuluyor, niye az kaynak var bulimiya hakkında diye birkaç çeşit soru gelmiş. Buna benzer birkaç çeşit soru gelmiş. Aslında bulimiya daha az yok. Hatta şöyle de bir ortalama verebilirim. Anoreksiya çeken kişilerin %50'si bulimiya'ya dönüyor. Yani bulimiya ile devam ediyor ne yazık ki. Bu hastalıkların ikisi de kilo ve vücut şekline çok fazla takıklık lan başlıyor. Yalnız bulimiyanın az konuşulmasının sebeplerinden bir tanesi arkasında, daha doğrusu bozuklukta davranış olarak kusma olması. Kusmak sanırım toplumda işte ay iğrenç falan diye yargılanan bir şey olduğu için çok fazla konuşulmuyor ama çok doğal bir vücudumuzun tepkisi aslında. Vücut niye kusar? Vücut işte zehirlendiği zaman kusar, üşüttüğü zaman kusar. Bir tepkidir yani. Bizim hayatta kalmamızın bir şeydir, defans mekanizmidir. Yani defans mekanizmasıdır aslında kusma. Ama tabii bulimiyada bu böyle değil. Bulimiyada yani o yüzden iğrenç bir şey yok. Hani tuvalete gitmek gibi doğal bir şey aslında kusmak. Vücudumuzun bir tepkisi. Ama tabii bulimiyada böyle değil. Bulimiyada biz kendimizi bile isteye kusturuyoruz. Sanırım bu daha da fazla bir utanç getiriyor. Yani anoreksiya çok fazla tepki toplamazken aile tarafından, çevre tarafından bulimiya sanki böyle iğrenç gibi bir tepki oluşturuyor. En azından kulaklara ilk duyduğunda böyle bir cevap geliyor. Aslında aynen anoreksiya gibi, aynen yeme atağı gibi bulimiya da bir yeme bozukluğu ve çok sık rastlanan bir yeme bozukluğu. Tedavi isteyen bir yeme bozukluğu. Yani evet, kendi kendine de iyileşebilirsin ama zor. Yani bir yardım almak birinden destek almak, en azından güvendiğin birinden, ailenden biri ya da en yakın arkadaşın olabilir. Bunu paylaşmak bu problemi bir nebze yavaşlatıyor, azaltıyor diyebilirim. Kendimi nasıl durduracağım peki diye sorular var. Bulunmuyor. Yani ilk adım nasıl olur? İlk adımını ben danışanlarıma da söylüyorum. Genelde benim gördüğüm, benim şahit olduğum önce kusmak bitiyor. Yani önce bizim beklediğimiz, bizim umduğumuz ne oluyor? İşte yemeklerle aram düzelsin. İşte çok güzel bir diyetim olsun. Çok sağlıklı, çok dengeli bir diyetim olsun. Ve sonuç olarak da kusma olmasın. Ama bu böyle olmuyor. Önce kusmak bitiyor. Daha sonra diyet dengeye oturuyor. Niye? Çünkü kusma devam ettiği sürece kusmak aslında biz onu kalorilerden kurtulma olarak görüyoruz ama kusmak aslında yeni bir atağın sadece hazırlıkçısı, değil mi? Yani o kısma bize bir çıkış kapısı, çıkış yolu olarak bir çözüm olarak geliyor. Aslında tabii ki de öyle değil. Kusarak en fazla aldığımız kalorilerin %50'sinden kurtuluyoruz. Diğer %50'si sindirim sistemimizde kalıyor. Ne yaparsak yapalım. Ama bir yandan da kusmak bir anda çok tokluktan açlığa geçtiğimiz için, yani midemiz boşaldığı için bir nebze de olsa sanki beyin, beden bir tetikleniyor, bir alarma geçiyor. Eyvah biz gene açıktık diye. Yani daha sonra tekrardan bir şeyler atıştırmalar, işte biraz daha fazla atıştırınca eyvah ben gene mi atak yaşıyorum diye, hani battı balık yan gider olup tekrardan o bir şey gibi, kısır döngü gibi kusmak, karın acıkması, tekrardan yemek, işte yemeğin biraz dozunu bilemeyip fazla kaçırmak ve tekrar kusmak olarak bu kısır döngü günlerce, gün içinde birkaç defa, günlerce, haftalarca, aylarca ve bazen de yıllarca devam edebiliyor. O yüzden benim şahit olduğum, benim tanıklık ettiğim iyileşmelerde sanırım her zaman diyebilirim. Yani hiç önce ben diyetimi düzene oturttum, sonra kusma bitti. Düşünüyorum da hiç olmadı. Önce hep kusma bitiyor. Sonradan yemek düzene giriyor. Kusmak çünkü kolay demeyeceğim. Kolay çok, çünkü çok zor. Hepsi bunlardan iyileşmek zor. Kolay değil ama kusmak daha doğal değil. Yani yemek yemek doğal. Hayatta kalabilmek için hepimiz günde birkaç kere yemek yiyoruz. Ama kusmak doğal değil. Yani her gün hepimiz kusmuyoruz. Hayatta kalmak için gerekli bir şey değil kusmak. Hani zehirlenmediğimiz sürece. O yüzden kusmanın durması biraz daha doğal. Daha sonra da fazla yemeler birazcık devam ediyor. Ama kusmayı bir çıkış kapısı olarak görmezsek, bir kurtuluş olarak görmezsek zamanla bu yeme düzeninde dengeye giriyor. Evet, zaman zaman fazla yenilebiliyor, zaman zaman biraz daha az yenilebiliyor. Ama zaman verirsek eğer, sabırlı olursak eğer bu yeme düzeni bir dengeye giriyor. Eğer birdenbire kusma kesilmiyorsam, yani bunu yapamıyorsak eğer, ki bunu yapamamak çok doğal. Zaten yapabilsek bulunmuyor diye bir şey olmaz, değil mi? Kimse bile isteye bunu yıllarca yaşamaz. Kusmak yavaş yavaş azaltılabilir. Bu işte bir günde iki kere yapıyorsak bu günde bir kere indirilebilir önce en başlarda. Ya da haftada 5 kere yapıyorsak bu 4 kere indirilebilir. Yani baby step dediğimiz bebek adımlarla bir amaca doğru ilerleyebiliriz. Bazıları da tamamen bir anda bıçak gibi kesmeyi tercih ediyorlar eğer yapabiliyorlarsa. İki çeşit yol var. Biri azaltarak gitmek kusmayı, diğeri ise bıçak gibi birdenbire kesmek. Bunun doğrusu ya da yanlışı yok. Sadece o sıradaki ruh halinize, bulimiyi ne zamandır yaşadığınıza bağlı olarak değişiyor. Bir de kendi tetikleyicilerinizin farkında olmak. Yani seni tetikleyen şeyler ne? Bu Bulimiyayı, bu kusmayı, bu atakları ne zaman en çok yaşıyorsun? Günün hangi saatlerinde yaşıyorsun? Kimlerle birlikte olduktan sonra en çok yaşıyorsun? Ne yaptıktan sonra oluyor? İşte işten geldikten sonra mı oluyor? Okuldan çıktıktan sonra mı oluyor? İşte atıyorum Ali'yi gördükten sonra mı oluyor? Can'la buluştuktan sonra mı oluyor? Ne zaman oluyor? Yani kim, ne, hangi durumlar bunu tetikliyor? Uykusuzluk, yorgunluk, alkol, belli başlı insanlar, aile içi stresler, neler bu durumu tetikliyor? Bunun farkında olmak ve kendimizi bu tetikleyicilerden korumak. Ve bir de toklukla oturabilmek. Yani evet, tokluk alışık olmadığımız bir duygu. Çünkü ya karnımız zil gibi aç dolaşıyoruz ya da böyle patlayacak gibi çok doyuyoruz bulumiyada ve sonra onu işte ağzımıza parmaklarımızı sokarak ya da çeşitli kusma yöntemlerinden kendimizi kusturarak yapıyoruz. Ama o dolulukla oturabilmek de bir adım diyelim. Sağlığa doğru, sağlıklı benliğimize ulaşmak için bir adım. O doygunluk, o tokluk bize zarar veremez. Evet, o sırada bir anksiyete oluşuyor. Eyvah ben çok mu yedim, eyvah ben çok mu kilo aldım, eyvah ben bir şişmanlayacağım mı? Ama o anksiyete dayanılmaz bir şey gibi geliyor. Yani o anksiyete o kadar bunaltıcı, o kadar hani göğsünü falan böyle sıkan bir şey ki, duygu ki. O sırada sanki oradan çıkış yokmuş. Oranın bir ertesi, bir sonrası yokmuş gibi geliyor ama işin gerçeği, kimse o anksiyeteyle ölmüyor. O anksiyete aslında sana zarar veremiyor. O duygular, o çıkmaz sokakta hissi, eyvah ben ne yapacağım hissi, eyvah çok doydum, karnım çok şiş, benim kusmam lazım ama kusmuyorum, eyvah nasıl oturacağım ben bu hislerle duyguları bir süre sonra gidiyor ve o şişlik de iniyor. En fazla kötü ne olabilir? Anksiyete bize zarar veremez. Eğer feci büyük bir atak yaşamışsak da en fazla ne olur? 500 gram alırız, 1 gram alırız. O da bir kilo değildir, o da ödemdir. Bir öğünde, iki öğünde biz kilo alamayız. Vücudumuz böyle çalışmıyor bizim. O da önümüzdeki bir gün, iki gün içerisinde normale döner. Yani bunun sonucunda o ölümcül bir durum yok. Kendimize güvende olduğumuzu hatırlatıp sakin kalmaya çalışalım. Bu tabii bir günde olmuyor, zaman alıyor ve çok fazla tekrar alıyor. Yeter ki bu iyileşmek isteğimizi kaybetmeyelim. Bu iyileşmenin sonunda neler hayatımıza girecek? Ya da iyileşmezsek hayatımız nasıl olacak? Bundan 10 sene sonrası nasıl olacak? 15 sene sonrası? Sen hala 50 yaşında bir kadın ya da bir erkek olarak bu bulimiyayla yaşamak istiyor musun? Hala her yediğinin kalorisini saymak istiyor musun? Hala her yedikten sonra her arkadaş partisinde eyvah ben nasıl tuvalete yalnız giderim, nasıl kimse duymadan kusarım, nasıl ben burayı temizlerim, nasıl işte kimse benim yokluğumu fark etmeden tuvalete gidip gelirim diye hala 50 yaşında bunu yaşamak istiyor musun? Bunu düşünmek istiyor musun? Bu bir seçim. Zor, evet, bulimiyadan kurtulmak zor ama mümkün. Gerçekten mümkün. Yeter ki pes etmeyin. Yeter ki 20 yıl sonra olmak istediğiniz kendinizi düşünün. Onu gözünüzün önüne getirin. O kişiye sıkı sıkı sarılın. Çok sorulan diğer bir soru da yeme bozuklukları genetik mi? İşte insanlar örnek veriyorlar. Benim ablamda var, benim kardeşimde var, benim annemde var, benim teyzemde var falan gibi. Yeme bozuklukları genetik midir? Evet, genler risk faktörleri arasında önemli bir rol alır. Ama illaki yeme bozukluğu yaşayan bir annen, ablan ya da teyzen varsa sende de yeme bozukluğu yaşanacak diye bir kural yok. Genetik faktörler konuşulurken şunu da ekleyelim. Aile içinde yeme bozukluğu yaşayan birey bize ne kadar yakın ilişkideyse o kadar bizim de yeme bozukluğu yaşama riskimiz yüksek olur. Yani şunu demek istiyorum. Eğer annemizde varsa, benim annemde yeme bozukluğu varsa benim yeme bozukluğu yaşama riskim daha yüksek olur. Ama benim işte anneannemin kız kardeşinde varsa atıyorum. Evet, ailede var, yine genetik bir yatkınlık bir yerlerden olabilir ama anne kız ilişkisindeki kadar yakın olmadığı için daha uzak bir risk bu bana. Bu konuda çalışmalar da var, ikiz çalışmaları da var. Tek yumurta ikizlerinin ikisinde de yeme bozukluğu görülme riski çift yumurta ikizlerinden çok daha fazla. Bu birkaç kere çalışılmış, deney yapılmış bir şey, konu. Tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine göre yeme bozuklukları eğer varsa eğer daha çok fazla gözüküyor. Ama bazıları bu teoriyi şöyle karşılıyorlar, bazı bilim adamları. İşte tek yumurta ikizlerinin daha çok birlikte vakit geçirdiklerini ve daha benzer bakımlar gördüklerini, dolayısıyla davranışının öğrenilmesinin de etkili olduğunu düşünüyorlar. Yani çoğu doktor genetik baskının önemini vurgulasa da bazı bilim adamları görerek öğrenmenin de daha baskın olduğunu savunuyor. Tabii ki bunda da davranışların görerek öğrenilmesinin etkisi var. Ailede durmadan diyet, kilo, iyi yemek, kötü yemek, detokslar, diyetler konuşuluyorsa o kadar genlerle gelen faktörler ne kadar konuşuluyorsa o kadar da genlerle gelen işte o risk faktörleri destekleniyor. Yani ne sadece genler ne de sağlıklı bir ortamda sadece genlerle geldi diye illa olacak diye bir şey yok. Genlerle gelen işte bir ailede, yakın çevrede bir yeme bozukluğu varsa genlerle gelip aile içinde tekrarlanan yeme bozukluklarının yüzdesi %10 gibi bir şey. Ama tabii toplum, büyüdüğümüz çevre, okul çevresi, arkadaş çevresi, aile çevresi bunları destekleyebiliyor, besleyebiliyor ya da bu genetik risk faktörlerini çürütebiliyor, kurutabiliyor. Diğer genetik faktörler kadar sosyal çevrede ve önemli diyelim bu sorunun cevabını. Uzun lafın kısası. Bir de laksatif kullanımı çok fazla. Laksatiflerle kilo kaybı mümkün müdür? Yeme bozukluğu çeken kişilerde laksatif kullanarak kilo kontrolü sağlama çabası çokça görülen bir yöntem olsa da kilo kaybında etkili değil. Bunu aslında bir yerlerde biliyoruz değil mi? Hepimiz bilgili insanlarız. Özellikle yemek, içmek, vücut nasıl çalışıyor, laksatifler nasıl çalışıyor konusunda bayağı biz bir bilgi sahibiyiz. O yüzden bir yerlerde biliyoruz. Niye laksatifler kilo kontrolünde etkili değil? Çünkü kaloriler besine ince bağırsakta emilirler. Ama laksatifler kalın bağırsağı etkilerler. Yani laksatiflere gelene kadar zaten besin bizim vücudumuz tarafından kaloriler ve besinler, gerekli kısımları yemeklerin bizim vücudumuz tarafından emilmiş olurlar. Ama kalın bağırsakta etki yapan laksatifler işte daha çok sulu ishal ve elektrolit kaybına neden olur. Yani su kaybederiz biz laksatiflerden. Bu ani su kayıpları da işte eğer durmadan tartılıyorsak tartıya yansır ve bir illüzyon oluşur. Aa bak ben kilo kaybediyorum, ben ya da kilomu kontrol edebiliyorum laksatiflerle gibi bir illüzyon oluşturur. Ama aslında kalorilerin emildiği yer ağızdan başlayarak kaloriler emilmeye başlanır ama en ana emildiği bölüm ince bağırsaktır. Laksatif kullanımını azaltmak ve sıfıra indirgemek ulaşılmak istenen amaç. Ama bağırsakların normal düzenine dönmesi bazen haftalar, bazen aylar alabilir. İşte kullanım bu laksatiflerin kullanılma sürecine bağlı olarak değişebilir. Bu dönemde sabırlı olmak, bol bol su içmek, bol bol lifli gıdalarla beslenmek ve pes etmemek gerekir. Egzersiz de buna etkileyebiliriz. Yani egzersiz demeyelim, daha doğrusu hareket diyelim. Güzel bir yoga egzersizi, yoga hareketi, yoga pratiği, sakin de olsa bir yürüyüş. Yani ufak ufak hareketler, bedenimizi sabit tutmamak, ufak hareketler, bol su ve bol lif bir süre sonra bağırsak hareketlerimizin normale dönmesine yardımcı olacaktır. Çok az da görülse bazı bireyler çok uzun kullanım sonucu laksatife bağımlılık geliştirebilirler ama dediğim gibi bu çok çok az görünen bir durum. Eğer bütün sabır, su ve lif'e rağmen eğer hala kabızlık devam ediyorsa Miralax gibi uyarıcı olmayan ozmotik müsiller önerilebilir bu dönemde. Ama bu her ne kullanılıyorsa kullanılsın doktor kontrolünde alınmalıdır. Lütfen doktor kontrolü olmadan bu tür laksatiflere, müsillere gitmeyin, kullanmaya başlamayın. Bir kısımda diş kırılmalarından, diş çürümelerinden, diş erozyonlarından, diş çatlamalarından çok bahsediyor. Evet, yeme bozukluklarının çok büyük bir yan etkisi ne yazık ki diş erozyonları. İşte kusmayla gelen diş mide asiti diş midesinin erozyonuna sebep oluyor. Bu da dişlerde işte hassaslık, kırılma, çabuk çürüme, çatlama gibi şeylere, problemlere neden olabiliyor. Ben mesela her dişçiye gittiğimde dişçi bana dişlerimi gıcırdatıyorsun, İşte dişlerin erozyona uğruyor, ne oluyor falan derdi diye sorar. Tabii söyleyemiyordum o zamanlar, utanıyordum. Bende bir yeme bozukluğu var demeyeyim. Ama işte yeme bozuklukları, kusma ya da anoreksiya ile gelen yetersiz beslenmeye bağlı diş erozyonu, yeme bozukluklarının en büyük yan etkilerinden bir tanesi. Aynı zamanda bu kusma ile gelen mide asiti esofagus, yani yemek borumuza da çok zararlı. Onu da çok fazla yıpratıyor. Şöyle bir soru var. Bundan bir tane gelmiş ama konuşmak istedim bunu. Ergenlik çağındaki kızıma anoreksiya tanısı konuldu ve terapiye başladık. Ancak terapisti bizi konu dışında bırakıyor gibi hissediyorum. Bu sadece ikisinin yöneteceği bir süreç midir? Yoksa aile olarak birlikte mi tedavi sürdürmeliyiz? Ergenler söz konusu olunca ailenin de tedavi sürecine dahil olması, bu dönem birbirlerine destek olarak ve hemfikir olarak yönetmeleri çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Ebeveyn olarak kendisi bu konuda eğitmeli ve yargı eleştiri yerine, yani kızınızı, oğlunuzu, kimse eleştirmek yerine, yargılamak yerine, işte onu başarısız görmek, onu zayıf görmek yerine onu merakla karşılamaya çalışın. Bu deneyim sizin için de çok zorlayıcı bir dönem olabilir bu arada. Eğer siz yıprandığınızı hissediyorsanız, duygularınız size ağır gelmeye başlıyorsa ve çok üzülüyorsanız, depresyona girmek üzereyseniz, depresif düşünceler aklınızdan çıkmıyorsa, sizin de psikolojik destek alarak süreci yönetmeniz mümkün. Ama sadece çocuktan terapistin İlişkisi kadar terapistin aileyi, ebeveynliği de işin içine sokarak, hep birlikte çocuğa destek olarak, bir yürek olarak bu süreci, bu zorlu süreci atlatmaları çok daha iyi sonuçlar veriyor. Son olarak da şunu cevaplayayım. Ailede yeme bozukluğu çeken biri varsa neler yapılmalı, neler yapılmamalı gibi bir soru gelmiş. Bu bilmiyorum, hani büyükten mi bahsediyoruz, büyük birinden mi bahsediyoruz yoksa küçük birinden mi bahsediyoruz? Hani bir çocuktan bahsediyoruz, bir anneden, teyzeden bahsediyoruz bilmiyorum. Ama genel olarak cevaplayayım. Kilo konusunu hiç açmamak gerekiyor. Yani ne kendi kilonu ne başkasının kilosu hakkında iyi ya da kötü yorumlar yapmayın. İşte sen kilo almışsın, o kilo vermiş. İşte televizyondaki bir sanatçı bile çıksa, şarkıcı bile çıksa, kilo mu almış bu? Bu kilo mu vermiş gibi yorumlar yapmayın. Böyle şeylerde lütfen duyarlı olun. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Çünkü yanınızda her kaloriyi, her kilo, her diyet, her yemek yorumunu çok kocaman kulaklarla dinleyen biri var. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. İyi yemek, kötü yemek, diyet gibi gereksiz yorumlar yapmayın. Yani yanınızda bildiğiniz biri varsa ya, yeme bozukluğu çektiğinden haberiniz olan biri varsa da, yoksa da böyle yorumlar yapmayın. Çünkü kimsenin kapalı kapılar ardında neler yaşadığını bilemezsiniz. Lütfen artık kimsenin bedenine olumlu ya da olumsuz eleştiriler yapmayın. Bu biraz tecavüze giriyor. Siz kendinizi yeme polisi ya da kusma polisi ilan etmeyin. Bu konuları uzman kişiyle konuşup çözmeye çalışsın yeme bozukluğu çeken birey. Yani sizin göreviniz onu ye, bunu yeme, işte ondan şu kadar yedim, bundan biraz daha ye ya da kustun, kötü bak işte yapamadın bu akşam falan gibi şeyler söylemeyin. Sizin göreviniz sadece bu süreç içerisinde onu anlamaya çalışmak, meraklı gözlerle onu izlemek, ona tek yürek olarak destek olmak, eleştirmemek, yargılamamak. Elinde olsa o yemin bozukluğu çeken birey böyle bir kabusu yaşamazdı. Lütfen unutmayın, yeme bozukluğu bir seçenek değil. Bir coping mekanizm dediğimiz hayatla baş etme yöntemi. Ödül veya ceza ile yeme bozukluğu davranışını yönetmeye çalışmayın bir de. Mesela bu akşam, bu hafta her akşam akşam yemeği yersen ve kusmazsan sana o çok istediğin spor ayakkabıları alacağım gibi şeyler söylemeyin. Bunlar yapıcı yorumlar, yapıcı ödül veya ceza yöntemleri değil. Kalıcı çözümler değil bunlar. Başkalarının da onun yanında kilo diyet konuşmasına izin vermeyin. Tamam, siz konuşmuyorsunuz ama başkaları da konuşurken fark ettiğinizde ya konuyu kapayın ya onu bu ortamdan bir an önce uzaklaştırın. Onu korumayı seçin. İzlediği, takip ettiği sosyal medya, dergi içeriklerinin tedavi destekleyici olduğundan emin olmaya çalışın. Onu tetikleyici profillerden uzak tutmaya çalışın. Yani ne bileyim, bir günde neler yiyorum, işte bir günde kaç kalori alıyorum, bir günde ne kadar spor yapıp ne kadar kalori yakıyorum ya da işte 10 günde kaç kilo verdim falan gibi bir sürü çöp profil var, biliyorsunuz siz de sosyal medyada özellikle. Bunlardan bir şekilde onu uzak tutmaya çalışın. Bu konuyu ondan kritik yapmadan, yargılamadan konuşabilirsiniz. Ya da eğer küçükse siz kendiniz onları elimine edebilirsiniz. Zaten hani algoritma çok güzel çalışıyor. Neye bakarsan onlardan bir sürü önünüze dökülüyor. Eğer işte iyileşme, tedavi, işte yeme bozukluklarından nasıl tedavi olabilirim, vücudumdan nasıl barışabilirim, bedenimi nasıl yargılamamaya çalışabilirim gibi profilleri takip ettiğiniz sürece de onlardan bir sürü önünüze dökülüyor. O tür profiller, yapıcı, tedavi edici profiller, vücudumuzdan, bedenimizden, yemeklerle barışık profiller takip etmesini destekleyelim. Siz de kendi bedeninizi kabullenin bu arada. Siz de, babası da, kardeşi de, teyzesi de, amcası da, kimse, çevrenizdeki herkesi de bu konuda uyarın. Bedenimizi kabullenelim. Bedenimizi eleştirmeyin. Bedenimize ne olursa olsun, hangi bedende, hangi kiloda olursak olsun, kötü dilden konuşmayalım. Kötü sıfatlar yakıştırmayalım. Yeme bozukluğunun ciddiyetinin farkında olun. Sanki küçük ve iyileşmesi kolay bir şeyle uğraşıyormuş gibi davranıp ona kendini daha da kötü ve başarısız hissettirmeyin. O şu anda çok zor bir şeyle uğraşıyor. Çok zor bir dönemden geçiriyor ve çok yoruluyor, çok yıpranıyor. O durmadan beyninde yeme bozukluğunun sesinden tartışıyor. Durmadan bir ses var orada. Yani o sesin farkında mı şu anda? Kendinden ayırabiliyor mu, ayıramıyor mu? Tabii ki de bilemiyorum. Bireyden bireye değişiyor bu ama o orada bir sesle durmadan konuşuyor, durmadan tartışıyor, durmadan kaybediyor. Onun yardıma ihtiyacı var. Onun eleştirilmeye ya da aman sen de işte herkes gibi ye işte. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. İşte Afrika'daki çocuklar ne yapsın? Bak gibi hiç alakası olmayan şeylerle örnekler vermeyin. O şu anda çok ciddi bir problemden karşı karşıya ve onu yenmeye çalışıyor. Yargılanmaya değil, destek olunmaya, sevilmeye ihtiyacı var. Tedavi sürecini birlikte paylaşın. Onun elinden tutun, onun yanına yatın, ona sarılın. Onu dinleyin, çok konuşmaya gerek yok. Onu dinleyin eğer konuşursa eğer. Ve zor bir süreç olduğunu kabul edin. Bu dönemde dediğim gibi sizin de desteğe ihtiyacınız olabilir. Destek almaktan kaçınmayın ve ertelemeyin. Daha çok soru var aslında ara ara gelen. Böyle arada devam ederiz ama bu yılın ilk podcast'ı böyle soru cevap gibi olsun istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bugünlük bu kadar. Umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarından yaralanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın, günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, ben yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Danışanlarımla, Türkiye'dekilerle online görüşüyorum. Bana Instagram'dan @antidietfoodie'den ya da web sayfamdan www.irenblazon.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız, yorum bırakırsanız ve takip alırsanız ya da yeme bozukluğu çeken diğer tanıdıklarınızdan paylaşırsanız görünürünü arttırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Bana da destek olursunuz. Tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağlıkla kalın ve iyi yıllar.